Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Ahmet bin Hanbel'in, ki Allah ondan razı olsun, Müsned isimli bir hadis kitabı ile birlikteyiz. Bu kitapta hadis-i şerifler ravilere göre sıralanmış. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu hadisi işiten sahabe kim? Şu anda Ebu Hureyre. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadisleri Ahmet bin Hanbel bir yere toplamış. Ebu Musa el-Eş'ari'nin rivayet ettiklerini bir yere toplamış. Abdullah İbni Mesud'unkini bir yere toplamış. İşte bu tür hadis kitaplarına müsned deniliyor. Biz de okumaya devam ediyoruz. Elhamdülillah 7615. hadis-i şerifteyiz ve Ebu Hureyre müsnedini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namaz kılacağı zaman önüne bir şey koyarak kılsın. Koyacak bir şey bulamazsa bir sopa diksin. Sopa da bulamazsa bir çizgi çizsin. Bunu yaptıktan sonra artık önünden geçenler onun namazına bir zarar veremezler. İnsanların ya da varlıkların geçme noktasında, geçme ihtimali olan bir yerde namaz kılan kişinin bunu yapması gerekir. Buna sütre deniliyor ve namaz kılacağımız yerin önüne bir şey koyacağız. Kıble ile kendi aramıza, onun ardından geçenler artık bize bir zarar veremeyecek. Hiç olmazsa gerekirse yere bir çizgi çizeceğiz. Hiçbir şey bulamadıysak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesine göre. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7618. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. Uğursuzluk diye bir şey yoktur. En hayırlısı bir şeye iyi tarafından bakmaktır. Kişi kedide, köpekte, malda, mülkte, çolukta, çocukta, atta, arabada, geçenden gidende bir şeyi uğursuz görmeyecek. Eyvah işte şunu gördüm, şununla karşılaştım, şu oldu, bir uğursuzluk başımıza geldi demeyecek. Bu yok ama hayırlı taraftan bakmak, bir hayır ummak, bir uğur aramak yani var. Uğursuzluk aramak yanlış ama uğur aramak var. Dediler ki sahabe-i kiram, Allah onlardan razı olsun, anlamadıkları bir konu olduğunda hemen bunu soruyorlar ki elhamdülillah sordular. Biz de böylece anlamaya yöneliyoruz, anlayacak hale geliyoruz. Ey Allah'ın Resulü, iyi tarafından bakmak nedir diye sordu sahabe. Fe'il kelimesiyle ifade ediliyor bu Arapçada. Efendimiz birinizin birinden duyacağı hayırlı bir sözdür buyurdu. Yani olaylara iyi taraftan bakmak, kişinin bir fe'ilde bulunması, bir hayır söz söylemesidir. Bu bakımdan hani bizim toplumda ağzını hayra aç ifadesi vardır. Bir rüya anlatılsa size hayra yorun, bir olay duydunuz, güzel söz söyleyin. Niye ağzımızı kötü kelimelerle dolduralım, kötü işler söyleyelim, çirkin kelimelerle birbirimize konuşalım. Bütün şakalaşırken bile bakıyoruz, dostlar, kardeşler, insanlar, etrafımızdaki insanları zaman zaman Rabbim korusun hepimiz bu hataya düşebiliyoruz. Ağzımızdan çıkanlar tatlı olmayan, güzel olmayan kelimeler oluyor, cümleler oluyor. Konuyla alakalı yorumlarımızda bile. Hayırlı söz söyleyelim. Yani bu işten bir hayır, bir güzellik meydana gelsin. Çünkü insan insandan etkilenir. Kalplerimiz iltifatlı sözlere meyyaldir. Yani kadın kocasına bir şirin söz söylesin. Koca hanımına bir güzel söz söyleyiversin. Birbiriyle olan ilişkilerini hayra yorsunlar, güzele döndürsünler böylece. Ana baba çocuğuyla ilgili beklentilerinde bundan adam olmaz diye başlamasın. Ya da çocuk da vay benim anam babam filan diye kahrederek söze girmesin. Hepimiz piyasayı konuşuyorsak mal mülk dünyasını hayırlı şeyler söyleyelim. Bunun böyle olmadığı demlerde bile kendimizi mi kandıralım? Hayır. Çünkü konuştuklarımız bir dua mesabesindedir. güzel konuşursak, güzel sözler söyler, güzel temennilerde bulunursak kendimiz için de karşı taraf için de bir bereket olur. Kötü bir ortamda zaten kötü olan şartları daha da ağırlaştıracak kötü bulgular, bilgiler, değerlendirmeler ne işimize yarayacak? Hayır söyleyeceğiz, hayırla kalacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyorum. 7620. hadis-i şerif. Ebu Hureyre rivayet ediyor bize. Allah ondan razı olsun. Hastalığın bulaşması, safer yani safer ayının musibetler getirmesi bilgisi ve hame yani kan davalarında intikam almak için uydurulmuş efsaneler diye bir şey yoktur buyurdu. Tercüme eden kardeşimizin açıklamaları böyle. Ben de bu kadar okudum. Bir bedevi dedi ki ey Allah'ın Resulü, sen hastalık bulaşması yok diyorsun ama peki benim develerime ne oluyor? Çünkü kumluk yerde ceylan gibi gidiyorlar. Ancak aralarına uyuz bir deve karışınca onlar da uyuz oluyorlar deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki peki ilk deveye bu uyuzluğu kim bulaştırdı buyurdu. Yani Rabbimiz dilediğini hasta kılıyor, hasta ediyor. Dilediğini ise koruyor, muhafaza ediyor. Etrafı hasta adamlarla dolu olduğu halde hastalanmayanlar var. Hiç etrafında hasta olmadığı halde hastalanan insanlar da var. Dolayısıyla bu bulaşma noktasını da dikkatle değerlendirmemiz gerekir. Allah'ı dışlayarak, Allah'ı hiçe sayarak, Allah'ın güç ve kudretini hiç önemsemeden oluşturulan zihinler başka bir tıp inşa eder. Ahiret yoktur bu tıpta. Yani tıp diyorum ama isterseniz siz bunu matematik için düşünün, tarih için düşünün. Hadi sosyal hayattaki olaylar için düşünün. Sanayideki eylemlerimiz, ticaretteki işlerimiz, güçlerimiz vesaire hepsinde Allahu Teala'ya danışılmadan, peygamberiyle konuşulmadan, ahiret gününü düşünmeden kurgulanan bir sistemin her işinde bir sakatlık olacaktır. Haklılıklar olduğu gibi pek çok haksızlık ortaya çıkarılacaktır. Bu bulaşma işi de biraz böyledir anlayabildiğim kadarıyla. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7621. hadis-i şerif. Ebu Hureyre bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Av köpeği veya ziraat köpeği ya da çoban köpeği dışında köpek besleyenin sevabından her gün bir kırat eksilir. Bildiğim kadarıyla kırat böyle Uhud Dağı kadar bir sevap birikimi demektir. Ne ile gidiyor? Bakın eve köpek soktuğumuzda, köpek beslendiğinde böyle bir ahlak, böyle bir yeni alışkanlık Müslümanlara sokulup durmakta. Köpeğin ihtiyaç olduğu halleri peygamberimiz burada 3 konuda toparladı. Av için köpek, ziraat, tarla bahçe bekçiliği anlamında belki. Bir de koyun, davar, çoban köpeği anlamında. Bunun dışındakiler sevap götürücü. Konuyu söyleyen bize peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Biz Allah'a ve Resulüne iman ediyoruz. Ve onların getirdiği hayatın, onların söylediği bilginin doğru olduğunu biliyoruz. Batı'nın bize dayattığı, bugün bizim için sunduğu hayatı ise temkinli değerlendireceğiz. İçinde doğrular varsa ayrı ama bütünüyle kurgu, sistemin oturduğu şekil bozuk. Çünkü Allah'ı yok kabul eden şirk dünyasının doğruları bile yanlış olur. Çünkü onların kıblesi bozuktur, tarzı bozuktur, hedefi bozuktur. Hayvanları sevmek değildir onların zihni. Güya hayvan sevgisiyle hareket ederler ama insanları şehir şehir, kasaba kasaba öldüren bir dünya, kediye köpeğe gelince ya da kurda kuşa gelince farklı bir yol izliyorsa burada bir zihin bozukluğu, bir hak batıl dengesizliği söz konusudur diyeceğiz. Niye böyle sözü kenardan kıyıdan kıvırmaya çalışıyorum. Ağır ağır dünyamıza böyle köpekli bir kültür girerken Bu hadis-i şeriflerle karşılaştığında Müslümanlar bu kültürü eleştirmek yerine bu hadis zayıf mı, şişman mı, sahih mi, doğru mu filan bunu tartışmaya başlıyor. Bir bilginin peygambere ait olma ihtimali bile o bilgiyi bütün batıl dünyasının bilgilenmelerinden öne çıkartır bana göre, benim imanıma göre. Yani bu hadisin, bu sözün Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ait olma ihtimali benim için bir bilgi demektir. Diğer dünyanın, yani Allah'la düşünmeyen, ahiret bilinciyle yaşamayan bir dünyanın oluşturduğu bilgilerin hepsinden daha hayırlıdır ve daha önemlidir, daha ön plana konulmalıdır diye düşünüyorum. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyorum ve Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği hadis-i şeriflerle birlikteyiz. 7624. hadis-i şerif. En kötü düğün yemeği, zenginlerin çağrılıp da yoksulların davet edilmediği düğün yemeğidir. Davete karşılık vermeyen ise Allah ve Resulüne isyan etmiş olur. Ya da davete icabet etmeyen Allah ve Resulüne asi gelmiştir, isyan etmiştir şeklinde de rivayet edilmiş. Düğün yemekleri varlıklıların buluşması haline geldiğinde, yoksulların ihmal edildiği bir sevinç ortamı olduğunda bu yemek en kötü yemektir. Sadece aynı sınıfın insanlar oturup zaten bütün hayat boyunca yiyip içtikleri şeyleri bir daha farklı şekilde yemeleri biraz azgınlıktır ve azgınlığın katmerlisidir. Oysa fakirin, fukaranın, garibin, gurebanın da katıldığı, yani her zaman yiyemeyenlerin de bizimle bunu paylaştığı yemekler ne hoş yemeklerdir. Aynı sofraya uzanan ellerin güzelliğine bakın. İçerisinde hepsi var. Bulan da bulamayan da orada ve kardeşçe aynı sofraya ulaşırlar. Ama sadece zaten ömürleri işte kebapla, etle, şunla bunla geçen kimseler birbirlerini ağırlıyorlar. Birbirlerine caka, fiyaka yapıyorlar. Ve seninki benimkinden daha iyi, benimki seninkinden daha öndenin yarışını yapıyorlarsa bu yemek zaten yenilecek bir yemek de değildir galiba. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu Teala bir kulu sevdiği zaman Cebrail'e der ki, ben filan kişiyi sevdim, sen de onu sev. Cebrail de semada bulunan herkese, yani meleklere, Rabbiniz filan kişiyi seviyor, siz de onu sevin der. Bu söz üzerine semada bulunan herkes, gökyüzünde bulunan herkes o kulu sevmeye başlar. Düşünün, dünyayı çevreleyen ya da üzerinde bir gökyüzü var ve o gökyüzünde bulunan melekler, Cebrail aleyhisselam hepsi seviyor, Allahu Teala seviyor o kulu, yeryüzünde yaşayan bir garip adam. Sonrasında o kula karşı olan bu sevgi yeryüzünde bulunanların içlerine düşer. Allah bir kişiye öfke duyduğu zaman da aynı şekilde olur. Yani Allahu Teala bir kişiye öfkelendiğinde Cebrail'e bunu söyler. Cebrail sema ehline söyler. Sema ehli de bu öfkeyi taşıdığında bu öfke ağır ağır yeryüzü halkının içinde de yer bulur ve sevilmez olur o adam. Sevginin merkezi de Allahu Teala. Sevdiren de o. Ondan istiyoruz. Eşimizi sevmeyi, çoluk çocuğumuzu sevmeyi, ana babamızı sevmeyi, konu komşuyu sevmeyi, Müslümanları sevmeyi ondan istiyoruz. Kalpler Allah'ın elinde. Rabbim kalplerimizi hayra doğru, iyiliğe doğru, onun sevdiği şeyleri sevmeye doğru yönlendirsin. Ve onun sevmediklerinden de uzak kılsın yüreklerimizi inşallah. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7626. hadisi şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi misafirini güzelce, iyice ağırlasın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi ya hayırlı bir şey söylesin, değilse ya da sussun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen bir bilgi ki bu hepimizin malumu olan bir bilgi. Fakat burada tercüme şu şekilde, Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi komşusunu rahatsız etmesin. Komşusuna zarar vermesin, eziyet etmesin. Fela yu'zi carahu. Komşusuna eziyet etmesin. Gürültüsüyle, patırtısıyla, kiriyle, çamaşırıyla, suyuyla vesaire. Çünkü yandan, alttan, üstten bir komşuluk söz konusu. Burada beraberiz, hayatı birlikte yaşıyoruz. Müslüman kimseye eziyet etmez. Hayvana, haşata, bitkiye, ota, çimene bile eziyet etmemek kastındadır. Tabiatı budur. Yani Müslüman olmak bir kere bir esenlik oluşturmak demektir çevrende. Bir selamet yaymaktır. Mümin olmak bir güven oluşturmaktır. Ama bundan en çok faydalanacak olan hemen bizimle birlikte olanlardır. Birlikte olduklarımızın içerisinde de bize en yakın olan komşular. Onu rahatsız etmeyeceğiz. Allah'a iman ediyor muyuz? Evet. Biricik olarak Rabbimizi kabul ettik. O bilir her şeyi. Onunla beraber diğer konulara da iman ettik. Allah'a, Allah'ın kitaplarına, peygamberlerine, meleklerine de iman ettik. Takdirine de iman ettik. Ama bir de ahiret gününe, yani tekrar kavuşma gününe, Allah-u Teala'nın önünde hesap vereceğimize de iman ediyor isek, komşu konusunda dikkatli olacağız. Öte yandan misafirle ilgili de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aynı kalıbı kullandı. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ne yapsın? Misafirine güzelce ikramda bulunsun. İkramın en güzeli öncelikle güler yüz ve ortamı onun için hazırlamaktır. Daha sonra ne ikram edersen et. Evinde olan, işte biraz önce konuştuk, paçayı ikram et istersen. İkramın onu doyuracaktır. Yatağın, döşeğin ona dinginlik verecektir. Eğer sen ona güzel bir yüz, güler bir yüzle yaklaştıysan. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir de şunu yapsın diyor Peygamberimiz. Hayırlı şeyler konuşsun. Değilse sussun. Önümde iki yol var. İyilik konuşmak işin başı. Hayrı konuşacağım, hayrı söyleyeceğim her durumda. Eğer buna imkanım yoksa konuşmayacağım. Batılı söylemeyeceğim, yanlışı söylemeyeceğim. Susacağım. Bu da başka bir hayır oluşturacak Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 7630. hadis-i şerife geçtim. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Adamın biri giydiği kaftanla böbürlenirken, giyim kuşamıyla kendini beğenmiş ve izarını da yere kadar salmışken, birdenbire yerin dibine batırıldı. Kıyamet gününe kadar da orada batıp duracaktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Karun gibi yaşamış bir adamı bize aktarıyor. Böylesi batışlardan Rabbim bizi korusun. Bir adam ki elbisesi var, kaftanı var, üzerine giydiği kıyafetler kendisini böyle güzelleştirmiş, öyle düşünüyor. Bununla kendini beğendi, sağına soluna bakıyor. Etrafındaki insanları hor görmüş, Allah'tan gelen bilgiyi hiçe saymış. Çünkü kibir budur. Sadece insanın elbisesini beğenmesi, güzel durdu bende diye hoşlanması bir kibir değildir. Kibir bu kılık kıyafetiyle Allah-u Teala'ya rağmen kendi hayatımı ben belirlerim tavrıdır. İkinci olarak da insanlara yönelik bir tavır ortaya çıkartır bu böbürleniş. İnsanları hor görmek. Başkalarında bu yok, bende var. Bu bende olan bana aklım sebebiyle verildi. Ben yakışıklıyım, bende iyi duruyor. Bu havadadır. Bundandır ki bu adam yerin dibine geçiriliyor ve kıyamet gününe kadar da oraya batmaya devam edecek. Yine Ebu Hureyre bize aktarıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 7631. hadis-i şerifte. Ömer bin Hattab'ın imamlığında hac için yoldayken Mekke yakınlarında Müslümanlar şiddetli bir rüzgara yakalandı. Hac Hazreti Ömer zamanında yapılıyor ve Müslümanların lideri o gün için Ömer Efendimiz ve Mekke yakınlarında Müslümanlar şiddetli bir rüzgarla karşılaştılar. Ömer radıyallahu anh yanındakilere rüzgar hakkında kim bizlere bilgi verir diye sordu. Cevap veren olmadı. Ömer'in bunu sorduğunu haber aldığımda diyor Ebu Hureyre, bineğimi hızlıca sürüp yanına geldim ve şöyle dedim. Ey müminlerin emiri, duyduğuma göre rüzgarı sormuşsun. Bu konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Rüzgar Allah'ın esintilerinden bir esintidir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Onun için rüzgarla karşılaştığınız zaman onu kötülemeyin. Allah'tan o rüzgarın hayrını dileyin ve şerrinden de ona, Allah'a sığının. Müslüman, karşılaştığı her konuyla ilgili Allah'ın kitabında, peygamberin sözünde bir bilgi var mı diye de dikkatle inceleyecek. Yani bu mevzuya nasıl yaklaşalım? Allah ve Resulü bu konuda nasıl bir değerlendirmede bulundu? Bunu arıyor Ömer Efendimiz. Bize de bunu öğretiyor. Karşılaştığımız hayat imtihanları ve imkanlarıyla nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl onlara karşılık vereceğiz? Cevabımız ne olacak? Bunu Peygamber Efendimiz'in sünnetinden öğrenebiliriz. Bu bilgilerle çok yoğun birlikte olduğumuzda olayları anlama imkanımız ve buna karşı geliştireceğimiz tavır da hikmet olur Allah'ın izniyle. Şimdi rüzgar esiyor. Bu rüzgarla ilgili acaba peygamberim ne dedi? Nasıl davrandı? Buna bakacağım. Hazreti Ömer bunu sordu. Sahabeden o anda bilen çıkmadı. Ebu Hureyre Ömer Efendimizin bu sorusunu duyunca hemen hareketleniyor. Yani bilen yok. İşte ben de biliyorum ama burada durayım. Öyle yapmıyor. Konuyu ona arz edebilmek için hevesle, yani ilim öyle bir şey ki öğrenmek için de hırslanmamız gerekir. Öğretmek için de hırslanmamız gerekir. Heves anlamında söylüyorum. Hırs kelimesini belki çağrışımı mal noktasında kötüdür. Ama ilmi öğrenmek için de Müslümanın içinde büyük bir coşku olur. Öğretmek, söyleyebilmek için de bir coşku olmalıdır. Çünkü bu hayır sözdür ve bundan biz sevap umuyoruz, bir güzellik umuyoruz. Ebu Hureyre de koştu sanki. Ömer Efendimiz ki bu konuda çok şiddetlidir. Yani bir konunun peygambere ait oluşuyla ilgili bilgi ister kesinlikle. Bir söz söylediniz, bunu başka hadislerden biliyorum. Bir söz söyledi sahabenin biri, bir hadis söyledi. Bunun şahidi var mı? Seninle beraber bunu duyan başka biri var mı filan diye hadisleri böyle rahatlıkla söylemeyi engelliyor. İlla ki kaynaklı. Çünkü söylenen şey dindir. Ciddiyetle söylenmesi gerekir. Ömer Efendimiz etrafındaki kardeşlerine, sahabeye bunu öğretti. Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle ilgili konuşacaklarında daha dikkatli oldular. Ebu Hureyre de bu noktada Hazreti Ömer'den çoğu zaman böyle bir titizlik görmüştür. Ama bununla beraber korkmuyor Ebu Hureyre. Bunu aktarmak için de koşup gidiyor. Peki rüzgarla ilgili bu bilgi ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiş. Rüzgar Allah'ın esintilerinden bir esintidir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Yani kimi toplumlara azap, kimi toplumlara rahmet olur. Öyle olunca rüzgarla karşılaştığınızda görevli biriyle karşılaşmışsınız. Buna karşı tavrımız da ona sövmemek olacaktır. Yani ey şöyle rüzgar filan diye söv yiyeceğiz. O Allahu Teala'nın görevlendirdiği bir görevlidir. Biz şöyle dua edeceğiz. Allah'ım bu rüzgarın senden hayrını istiyoruz. Bu rüzgarın şerrinden de sana sığınıyoruz diyeceğiz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ile birlikteyiz. Ebu Hureyre radıyallahu anh bize rivayet ediyor. 7633. hadis-i şerif. Her kim sahip olduğu şeylerden Allah yolunda iki çift infak ederse cennet kapılarından çağrılır. Cennetin de birçok kapısı vardır. Namazlarına riayet eden kişi namaz kapısından, sadaka verenlerden olan kişi sadaka kapısından, cihad edenlerden olan kişi cihat kapısından, oruç tutanlardan olan kişi de reyyan kapısından çağrılır. Hazreti Ebubekir, ey Allah'ın Resulü, sanırım kişinin tüm bu kapılardan ayrı ayrı çağrılmasına bir engel yoktur. Tüm kapılardan girmesi için çağrılanlar da olur mu, olabilir mi diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olur tabii ki. Dilerim sen de bunlardan biri olursun buyurdu. Yani tüm kapılardan adı okunacak. Niye? Oruç denince Ebu Bekir, sadaka denince Ebu Bekir, namaz denince Ebu Bekir vesaire. Her konuda o var. Dolayısıyla bu bütün konulardan çağrılacak kişilerdendir. Biz de bu kapılardan çağrılmak istiyorsak Allah'a kulluğa dönüyoruz inşallah. Sahip olduklarımızdan infak etmeye gayret ediyoruz. Bedenimiz var, bununla vaktimizi güzel değerlendirip namaz kılıyoruz. Allah'ın dininin kavgasını veren bir cihadın içine giriyoruz, mücadele ediyoruz, mücahede ediyoruz. Sahip olduklarımız sadece yüzümüz bile olsa gülümseyerek sadaka veriyoruz vesaire. Bu kapıları arzuluyoruz. Bu kapılar bizi cennete taşıyacak kapılarsa biz de oradan gitmek için, oralardan içeri girmek için can atıyor, gereğini yapmaya gayret ediyoruz. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi 7634. hadis-i şerif. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kul helal olan bir maldan zekat verdiği zaman Allah onu kabul edip sağ eliyle teslim alır. Ve birinizin tayını, yani at yavrusu anlamında, veya sütten kestiği devesini büyütmesi gibi onu büyütür. Deve yavrusunu ya da at yavrusunu büyüttüğü gibi büyütür. Kişi bir lokma tasadduk ettiği zaman, bir lokma sadaka olarak verdiği zaman, o lokma Allah'ın elinde veya avucunda dağ kadar büyür. Bu yüzden tasaddukta bulununuz, sadaka veriniz, Allah yolunda harcayınız diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani niye cimri olalım ki? Sahip olduklarımız az olabilir, olsun. Kişi bunu Allah adına verdiğinde, bu tertemiz bir verme demektir. Eğer hele malından zekat veriyorsa Allah-u Teala onu kabul ediyor, teslim alıyor. Bu az olan mal Allah-u Teala'nın elinde bir deve yavrusunun ya da bir at yavrusunun büyüyüşü gibi büyüyüp kocaman hale geliyor. Bir lokma ikram ettik, birisini doyurduk. Bir hediye anlamında da olsa, sadaka anlamında da olsa Allah bilir ya, o büyüyecek Allah-u Teala'nın elinde avucunda, daha kadar olacak, bize büyük bir nimet olarak dönecek. O zaman ihmal etmiyoruz, cömert olalım. Çünkü Allah bize veriyor. Veren veriyorsa niye biz vermeyelim? Gayretimiz artıralım bu noktada inşallah. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği 7638. hadis-i şerifle birlikteyim. Çörek otunu kullanmaktan geri durmayın diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Çörek otu hakkında konuşuyor. Çörek otunu kullanmaktan geri durmayın. Çünkü ölüm dışında her hastalığa şifadır. Bu hadis-i şerifi defalarca okumuş olabilirim. Ama Müslümanlar bir daha duysun. Ben kendim de bir daha duyayım. Böylece şifanın kaynaklarını insanlar başka yerde aramasınlar. Biraz da dönüp Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde arayalım. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedenimize de ruhumuza da şifa verme ihtimali olan bir ottan bahsediyor, çörek otu. Bundan yararlanacağız inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. 7639. hadis-i şerif. Cennet kapıları her pazartesi ve perşembe günleri açılır. Allahu Ekber. Cennet kapıları her pazartesi ve perşembe günleri açılır. Bugün de Allah kendisine şirk koşmamış her kulu bağışlar. Yani cennet girme ihtimali her kul için serbest. Sadece şirk varsa yok. Şirk dışında bütün günahlar Allah bağışlar. Şirk Allah'la birlikte başkalarını kabul etmek demektir. Allah'a yetki kısıtlaması getirmek diye de tarif ediyorlar. Yani Allah'ı bir tarafa görevlendiriyoruz. Allah'ım sen şuraya karış, başka yerlere başka tanrılar karışacak. Elbiseye başka tanrı, eğitime başka tanrı, ekonomiye başka tanrı vesaire. Bunu diyenler kaybettiler. Bunu demeyip, buna göre yaşamayıp, ben Allah-u Teala'nın istediği bir hayat yaşayacağım diyen Müslümanlar, günahları çok olsa bile pazartesi, perşembe cennet kapıları açıldığında bağışlanıyorlar. Ancak kişinin kardeşiyle arasında bir düşmanlık varsa, Müslüman kardeşiyle, Allah meleklere der ki, barışana kadar bu ikisini bağışlamadan bekletin. Ya Rabbi sen bizi koru. Allah-u Teala meleklerine diyor ki, barışana kadar bu ikisini bağışlamadan bekletin. Ya karı koca kavgalarına ne diyelim? Küs olarak günlerini geçiren insanlar var. Yıllardır konuşmuyorlarmış. Duyuyorum. Adam bir yerde yatıyor, aynı evde. Kadın bir yerde yatıyor. Çocuk sahibi, torun torba sahibi kimseler bunlar. Bir vesileyle küsmüşler birbirlerine. Sonra aynı evde yaşıyorlar ama birbirlerini konuşmuyor, selam vermiyor, gülümsemiyorlar bile. Allah'tan korkun. Cenneti istemiyor musunuz? hem dünya hayatını cehenneme çeviriyor, hem de ahiretinizi bitiriyorsunuz. Yazık değil mi? Ben bu en darını söyledim. Siz daha genişlerini düşünün. Öyleyse Müslüman olarak bir hayat yaşamak istiyorsak, bir, Allah'la aramızı düzelteceğiz. Allah'la aranın düzeltilmesi, ona ortak koşmamak demektir. Allah'ın rızasını kazanmak çok kolay. O da, ya Rabbi senden başkasına kulluk yapmayacağım demektir. Bunu itiraf ettik, bunu ortaya koyduk mu, Rabbim diğer tüm suçlarımızı bağışlama ihtimali var. Güzelce tövbe edeceğiz inşallah. Onun dışında Allah'ın kullarıyla da arayı düzeltelim. Kavga dövüşe gerek yok. Adam canımı sıkabilir, hoşuma gitmeyebilir. Tipinden hoşlanmıyorum falan diyor şimdi insanlar. Olsun, hapşırdığında elhamdülillah derse yerhamdülillah diyecek kadar, selamlaştığımızda selamlaşabileceğimiz kadar, hastalanırsa hastasına gideceğiz, ölürse cenazesine katılacağız, davet ederse icabet edeceğiz, nasihat isterse nasihat edecek kadar ilişkimiz devam etsin, işte yeter diyeceğiz öyleyse. Evet, her pazartesi, perşembe kapılar açılıyor, cennet kapıları, girmek isteyenler, buyurun, şirk yok, küslük yok. Bu ikisi var, Allah bizi bekletiyor, Rabbim korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.